الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Bakara suresinin 195. ayetindeyiz. Bu ayet vesilesiyle ekonomik kalkınmanın faize değil, zekata dayalı olması gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Bu sebeple sadece Allah nasip ederse Bakara 195'i ve onunla ilgili olan ayetleri okuyacağız. 196. ayete geçmeyeceğiz bugün Allah nasip ederse. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Ve enfiku fi sebilillah. Allah yolunda harcayın, harcamada bulunun. Allah yolunda deyince karşılığını yalnız Allah'tan bekleyerek yaptığımız harcamalar anlaşılır. Karşılığını Allah'tan beklediğiniz zaman yardım ettiğiniz kişiyi incitmezsiniz. Onu rahatsız edici herhangi bir söz söylemezsiniz. Çünkü karşılığını ondan beklemezsiniz. Ve enfiku fi sebilillah, Allah yolunda harcayın. Bunun tabi kapsamı çok geniştir. Sosyal harcamaların tamamı buna girer. Fakir fukaraya yardım etmek buna girer. Çok kapsamlı bir harcamadır. Ondan sonra diyor ki وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ. Kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın. وَاَحْسِنُوا İhsanda bulunun. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah ihsanda bulunanları sever. İhsanda bulunmak demek, samimi olmak demektir. Yaptığı şeyi güzel bir şekilde yapmak demektir. Bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. اَلْاِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ. İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor. Görüyormuşçasına yaptığın zaman son derece ciddi ve dikkatli olursun. Dolayısıyla Allah yolunda harcama yaparken tamamen Allah rızası için karşılığını yalnız Allah'tan bekleyerek yap. Burada en önemli husus, yani bu akşamki dersimize konu olacak olan husus, وَلَا تُلْكُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ kısmıdır. Kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın. Gerekli harcamaları yapmazsanız, hayra harcamada bulunmazsanız kendinizi kendi elinize tehlikeye atmış olursunuz. Bakara suresinin 276. ayetinde Allahü Teala şöyle buyuruyor. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Allah ribayı daraltır ve sadakaları geliştirir, artırır, çoğaltır. Şimdi bu riba kelimesi artmak, çoğalmak manasındadır. Türkçe'ye faiz olarak tercüme ediliyor. Riba artsın diye verilen şeydir. Ama Allahü Teala ne diyor? Faizi işlemi Allah daraltır diyor. Ekonomiye faiz girdiği zaman daralmaya sebep olur. Sadaka nedir? Sadaka verdiğiniz zaman mal elinizden çıkar. Hayır. Allah sadakaları da artırır. Yani ribadan beklenen artış sadakalarla olur. Riba artışı meydana getirmez. Yani faiz, riba dediğimiz faizdir. Faiz artış meydana getirmez, sadakalar artışı meydana getirir. Dolayısıyla ekonomi faize değil, sadakaya dayalı olmalıdır ki sürekli gelişme olsun. Faize dayalı olursa krizlerden kurtulması mümkün değildir. 30. surenin 39. ayetinde, yani Rum suresi 39. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ ف۪ي اَنْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ İnsanların malları içinde artsın diye faize verdiğiniz mallar Allah katında artmaz. İnsanların malları içinde artsın diye faize verdiğiniz mallar Allah katında artmaz. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ Ama zekat olarak verdiğiniz şey تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ Allah rızasını isteyerek zekat olarak verdiğiniz şeyler var ya فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ Gelirini kat kat artıranlar zekat verenlerdir. Şimdi son derece ters bir orantı, ters bir ifade gözüküyor. Zekat verdiğiniz zaman elinizden mal gidiyor. Yani birisine 100 lira veriyorsunuz, gidiyor. Ama faiz için o 100 lirayı verseniz, 110 lira karşılığında, 100 liraya karşılık 110 lira arıyorsun. Birisinde 100 liranın tamamı gidiyor, bu kat kat artırıyor. Öbürüsü 100 lira verip 110 lira alıyorsunuz, o Allah katında artmıyor. Allah katında artmamak ne demektir? Piyasanın kanununu Allah-u Teala koyar. Yani her şeyin kanunu Cenab-ı Hak koymuştur. Bütün yeryüzünde yürürlükte olan kanunların tamamı, sosyal hayattaki kanunların tamamı Allah tarafından konmuştur. Allah katında artmaz demek, Allah'ın piyasaya koyduğu kanunlara göre artmaz demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimeleri şey yapan, bu ayeti kerimelerdeki hikmeti ortaya çıkaran bir sözünde şöyle diyor. Faiz geliri çok da olsa sonu darlığa döner. Mutlaka bir daralmaya sebep olur. Şimdi şöyle bir örnek vermiştik daha önce, hatırlarsınız. Bu akşam da tekrarlayalım örneğimizi. Bu salonda 1000 kişi olsa herkesin birbirine 100'er lira borcu olsa, ben şimdi zekat olmak üzere kaldırsam Yahya'ya 100 lira versem, Yahya yanındakine, herkes Yahya kendi borcunu ödese, o ona bir müddet sonra en son kişi Enes Hoca'ya olan borcunu öder, Enes Hoca da bana olan borcunu öder. Şimdi benim 100 liram tekrar cebime girdi mi? Kaç liralık iş gördü? 100 bin liralık iş gördü. Salonda hiç kimsenin kimseye borcu kalmadı. Benim de param cebime girdi. Peki artış nerede? Artış şurada. Bu insanların tamamı borçtan kurtulmanın verdiği rahatlıkla ekonomik faaliyetlerini artıracaklardır. O borcun verdiği sıkıntıdan kurtuldukları için her birisi bir şekilde mal veya hizmet üretmeye başlayacaktır. Ondan da ben dahil buradaki herkes yararlanacak. topyekün kalkınma ve gelişme olacaktır. Peki onun yerine ben 100 lirayı faizli olarak verecek olsam, evet görünüşte o da aynı şekilde iş görür gibi gözükür de, fakat burada ciddi bir sıkıntı var. O para bana dönünceye kadar 100 lira, 110 lira karşılığında verecek olsam, sizin toplam paranız 10 lira daha azalmış olacaktır. Yani çünkü sizdeki o bir 10 lirayı ben sizden kendime almış olacağım. E siz zaten o 100 lira yokken sıkıntıdaydınız. Değil mi? O 100 lirayı verip karşısında 110 lira aldığım zaman sıkıntınız biraz daha artmış olacak. Peki sıkıntı arttığı için tekrar 110 lira borca ihtiyacınız olacak. Az önce 100 lira işinizi görüyordu, şimdi 110 lira ancak işinizi görür. Bir dolaştığı zaman bu defa 120 lira, 20 lira daha düşeceksiniz sıkıntınız. Dolayısıyla faiz piyasaya her girdiğinde sıkıntıyı artırır. Şimdi şöyle düşünün. Ben birisine 100 lira verdim. O kişi 100 lirayla mal veya hizmet üretti. Başkasına borcunu verdi. O ikinci alan o parayı çalıştırdı. Üçüncü, beşinci, onuncu. Her biri kendisine göre bir mal ve hizmet üretti. Şunu yaptı, bunu yaptı. Peki, o kadar dolaştıktan sonra bu 100 liranın kendisine bir artış olur mu? Olduğu gibi kalır. Ama o 100 lira sebebiyle piyasadaki mal ve hizmet artar, değil mi? Her bir dolaşmada artar. O 100 lira yerine birisine mal ve hizmet versem de aynı işi görür. Çünkü onun da meydana getirmiş olduğu o domino taşları koyuyorlar ya, bir tane taşı devirdiğiniz zaman binlerce taşı deviriyor. Piyasada bir hareket meydana getirir. Şimdi burada faiz daralmaya sebep olur. Zekat ise gelişmeye yol açar. Şimdi şöyle bir vücut örneği veriyorum, o biraz akılda kalıyor. Şimdi vücut normal olarak çalışıyor. Vücuttaki kan piyasadaki para gibi. Geliyor, akciğerlerden oksijeni alıp bütün vücuda dağıtıyor. Bağırsaklarda hazmedilmiş gıdayı alıyor. Getiriyor karaciğere, karaciğerde işleniyor. Sonra bütün vücuda dağıtıyor. Ama bu sırada bazı kan hücreleri ölüyor. Ölen kan hücresinin yerine vücut yeni hücreler, yeni kan üretiyor ve vücuttaki kan dolaşımında herhangi bir anormallik yok. Şimdi yani olayı hayal etmeniz için söylüyorum, gerçekçi değil ama mesela bir banka kurulsa, mesela normal hayatta bir banka kuruluyor değil mi? Hiç faiz olmayan bir, faizin uygulanmadığı bir piyasaya banka girdi. İnsanların parasını almak için ne yapacak? İnsanlara diyecek ki siz 100 lirayla bir senede kaç lira para kazanıyorsunuz? 10 lira. Ben sana 12 lira vereceğim. Bak 10 lira kazanıyorsun ama bir sürü çalışıyorsun, zarar etme ihtimalin var. Yata yata 12 lira kazanacaksın. Aa öyle mi? Tamam. Şimdi bu piyasada toplam para 10 milyon lira olduğunu düşünün. Rakamı yüksek tutmayalım ki kolay anlaşılsın. Toplam para 10 milyon lira. Bir banka kuruldu. Banka piyasadan 2 milyon lira para çekti. Bu tıpkı vücutta diyelim, yani Süleyman Bey kaç kilo kan vardı vücutta? He? 6 kilo mu? Ya 10 kilo diyeyim, boş ver, yuvarlak hesap olsun. Yani yuvarlak hesap anlaşılsın diye, yani 10 milyon liraya 10 kilo. Şimdi o 10 kilo kanın 2 kilosunun belli bir yerde toplandığını düşünün. Bir banka var, vücudun içinde bir banka kuruldu, topladı. O vücudun hali ne olur? Artık hücrelere Eskisi gibi oksijen ve gıda gitmez. İşte aynen onun gibi piyasadan 2 milyon liraya çektiği zaman daha önce piyasada serbestçe dolaşan para tutuklanmış olur. Belli bir yerde. Bir kere o parayı o bankaya yatırmak için insanlar belli bir tasarruf yapmak zorunda kalırlar. Onun için azar azar piyasadan çeker, biriktirir, biriktirirler. Bu belli bir süre alır. Ondan sonra götürür bankaya yatırırlar. Bankada da birikir. Sonra banka bu parayı faizle kullandıracağı insanları arar. Bu piyasada en çok parası olan kişi 100 bin lirası olan kişidir mesela. Öyle düşünün. Ama orada 2 milyon lira para toplandığı zaman banka yüksek sermayeler kullanacak insanlar bulmak zorundadır. O sermayeyi de bedava veremez. %12 ile para toplamış. Garantisini, geri ödeme garantisi veren kişiden ancak kişiye krediyi verir. Onların sayısı da çok azdır. Bu defa biraz sonra bakarsınız ki şimdiye kadar en çok parası 100 bin lira olan sizin toplumunuzda 500 bin lira sermayeye hükmeden insanlar ortaya çıkıyor. Onun 400 bin lirası kendine değil, bankanın verdiği para. 100 bin de kendisinin ettiği 500 bin lira. O 400 bin lira faizli. %12 ile banka toplamış, oradan %15 ile ya da %20 ile verir. Şimdi bu kişi yüksekse bir sermayeye sahip oldu. Yüksekse bir sermayeye sahip olunca büyük işyerleri açma imkanını eline geçirir. Piyasada zaten para kalmamıştı. Piyasada ciddi bir para darlığı meydana gelir. O eline yüksekse sermayeyi geçiren kişi piyasanın işini allak bullak eder. Birçok dükkanın kapanmasına sebep olur. Birçok iş yerinin iş yapamaz hale gelmesine sebep olur ve fiyatların artmasına sebep olur. Çünkü o ödeyeceği %20'lik faizi bu piyasadan toplaması lazım. Bir de piyasaya faize giren para geçici süreyle giriyordur. Adam bir ekonomik faaliyete girer, mal ve hizmet alır. Satana kadar faiz, borcun zamanı gelir. Borcun zamanı gelmeden önce piyasadan para toplaması lazım. Bankaya parayı yatırabilmek için. Bu defa ikinci bir bankaya ihtiyaç olur. Ondan toplayamadığı için öbüründen faiz alır, belki ikisini öder. Faize para alır, belki ikisini öder. Bir müddet sonra bakarsınız ki bankaların parası, bankalar parayı tutuklarlar. Yani bu piyasanın parası diyelim 10 milyon liraydı. 2 milyon lirasını banka aldı. Para 8 milyona düştü. 8 milyona düşünce aynen vücuttaki dolaşımdaki kanın azalması gibi piyasada para darlığı meydana gelir. O para her devreye girdikçe %20 ile girdiğini düşünürseniz birincisinde 400 bin lirayı alır çıkar. Piyasanın parası 7 milyon 600 bine düşer, bankanın 2 milyon 400'e çıkar. Üçüncü girişinde bu defa işte 500 bin lira alır fazlaca. Üçüncü, beşinci, onuncu bir müddet sonra bakarsınız ki piyasada para kalmamış. Artık insanlar işlerini borçlarla yapmaya başlarlar. Piyasada çekler ve senetler döner. Onlar da ödenemez. Büyük bir ekonomik kriz meydana gelir. Banka kredi verecek kimseyi bulamaz. İnsanlar da mal satacak müşteri bulamazlar. İhtiyaç sahipleri paraları olmadığı için mal alamazlar. Dükkanlar mal dolu olur. İnsanlar ihtiyaç halinde olur. Bankaların kasaları para dolu olur. Herkes büyük bir sıkıntıda. Banka parasını kullanamıyor. Kullanmayan para hiçbir işe yaramaz. Üreticiler mal ve hizmetlerini satamıyorlar. Satılamayan mal ve hizmetin kimseye bir faydası yoktur. O mal ve hizmete ihtiyacı olanlar da onu alamıyor. Şimdi daralmaya sebep oluyor mu? Şimdi şu anda dünyada kağıt para sistemi var. Eğer eskisi gibi madeni para sistemi olsa, bugünkü faiz sistemine bir sene, iki sene dayanacak bir devlet olmaz. Ama kağıt para sistemi olduğu için merkez bankaları sürekli para basıp piyasaya veriyorlar ve piyasadaki darlık kısa sürede, yani o madeni para sisteminde olduğu gibi çok çabucak hissedilmiyor. Onun için yani şeyde tekrar o kan sisteminde düşünün, vücuda hücrelere sürekli kan pompalayan kalp hücrelere dese ki ben size kanı pompalarım ama verdiğim kanın işte binde şu kadar fazlasını isterim. Hücreler kan üretebilirler mi? Kanın bir takım maddelerini üreten hücreler vardır ama kan üreten hücre yoktur. Yani kan yapımında kullanılan bir takım maddeler üreten hücreler vardır. Kan üretemediğine göre, kansız da yaşamayacağına göre ne yapar? Mecburen alacak. Peki fazla kanı nereden bulup da kalbe verecek? Onu da komşudan çalacak. Hangi hücre daha güçlüyse güçsüz hücreyi kansız bırakacak. O güçsüz hücre kapandığı zaman yanındaki de kapanacak, yanındaki de kapanacak. Baş bakacaksınız ki elimiz ayağımız uyuştu, hareket etmiyor. Tıpkı onun gibi insanlar mal ve hizmet üretebilirler ama para üretebilirler mi? Üretemezsiniz. Kardeşim, tıpkı hücreye bana şu kadar fazla kan vereceksin dediğiniz zaman onu nasıl imkansız da yüz yüze getiriyorsanız, birisine bana şu kadar fazla faiz vereceksin dediğiniz zaman onu imkansız da yüz yüze getirirsiniz. Dolayısıyla o size o faizi verebilmek için mutlaka birilerinden o parayı alması lazım. Kendi üretemediği için birilerinden alması lazım. O da ister istemez zayıf olanların habire ekonominin dışına atılmasına sebep olur. Ama zekat öyle değil. Yani faiz zayıf kesimin mallarının zenginlere akması demektir. O zenginlerin de patır patır fakirleşmesine sebep olur. Çünkü aldığı krediyi zamanında ödeyemeyenler büyük sıkıntıya girerler. Bu defa ipotek olarak verdikleri malların da ellerinden kaybederler. Şimdi zenginken biraz sonra fakir sınıfına düşmüş olurlar. Habire ekonominin dışına atar fakir şey faiz insanları. Zekat ne yapar? Zekat da ekonominin dışına atılanları habire ekonomiye kazandırır. En zayıf, en fakir durumda olan insanlara verirsiniz. Paraya kimin daha çok ihtiyacı varsa en az onun yanında kalır. Para öyle bir şeydir. İhtiyacı olmayanın yanında uzun süre kalır. Hatta bazen hiç farkına bile var. Aa, şurada şu kadar paramız varmış. Ben unutmuşuz bak. Ama ihtiyacı olan kişinin o parayı bulur bulmaz harcaması gerekir. Yani şöyle düşünün. Borcunuz var. Ödemesinin sonlarına gelmişsiniz. Para diye kıvranıyorsunuz. Parayı bulur bulmaz bankaya koşmaz mısınız? Hatta telefon edersiniz ama ne olursunuz vezneyi kapatmayın ben geliyorum diye. Adeta elinde kor ateş taşır gibi. İşte zekat aldığı malı hemen kullanacak insanlara verilir. Onun hemen kullanması ne demek? Onun piyasaya girmesi demektir. Ondan alan o da kullanır, o da kullanır, o da kullanır. Bakarsınız ki piyasada dolaşmış ve herkesi rahatlatmıştır. Birisi borcunu öder, öbürü işçisinin parasını verir, bir başkası onunla mal alır, öbürü üretim yapar. Bir başkası mal üretir, bir başkası hizmet üretir, bir başkası şunu yapar, bunu yapar. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın faiz mutlaka daralmaya sebep olur. Yani piyasaya giren faizli para sürekli oradan parayı azaltır. Sürekli para miktarını azaltır. Ama piyasaya giren zekat, piyasadaki eksikleri kapatır. Tekrar geriye alınmak üzere verilmez zekat. Kalsın, seninle olsun. Dolayısıyla o ihtiyacını gerçek manada gidermiştir. Şimdi borçları olan insanlar, borcunu ödemek için gidiyor, kıvranıyor, daha fazla borcun içerisine giriyor. Borcunu ödemek için gidiyor, daha fazla borcun altına giriyor, faizle kredi alıyor. Zaten bunu ödeyemiyor. Bir müddet sonra borcu iyice katlanıyor. Bu defa elinde avucunda olan her şeyi kaybediyor. Ve son derece büyük bir moral çöküntüsü içerisine giriyor, sıkıntılar içerisine giriyor. Şimdi mesela ben devletin vatandaşından faiz almasını hiç anlayamam. Bunun ne akıl ne de mantıkla ilişkisi var. Mesela bugünlerde vergi borcu olanların yapılandırmadan dolayı taksitlerini ödemeleri gerekiyor. Geçen de Maliye Bakanı açıklıyor. Efendim diyor, eğer ödemezseniz yapılanma bozulur. Bu defa kanuni takibat yapılır. İşte hapse de girebilirsiniz. Şu olur bu. Bu ne demek ya? Aklı olan böyle bir açıklama yapabilir mi? Devletin vatandaşından faiz alması hayal edilecek bir şey midir? Yapılacak olan nedir? Ya zaten bu insanların, bunlar zaten borçlu. Borçlulara yardım edeceksin, karşılıksız. Yardım et ki o tekrar üretime başlasın. Bir kere alacağın, baktın ki ödeyemiyorsun. Sen de olmayan bir kişiden vergi alınır mı? Bunu zekat mantığıyla yapacaksınız bunu. Zekat kimden alınır? Malı olandan. Temel ihtiyaçlarını karşılamış olacak. Ve temel ihtiyaçların üzerinde gelir getiren bir malı olacak. Ticari malı olacak ya da zirai malı olacak. Ondan zekat verecek. Dolayısıyla zekatını verirken hiçbir sıkıntıyı çekmeyecek. O zaman bu mantıkla insanlardan vergi alırsanız alacaksınız. Ödeyecek durumu yoksa şunu yapabilir devlet. Yani para, bugünkü kağıt para sisteminde yapabilir. Piyasaya kağıt para sürmenin bir kuralı vardır. Şimdi şöyle bir terazi koyun. Terazinin bir tarafında ülkede üretilmiş olan mal ve hizmetler, bir tarafında da kağıt para. Mal ve hizmet arttıkça kağıt para miktarını da artırmak lazım ki mal ve fiyat dengesi değişmesin. Bu ülkenin gelişmişliğini gösterir. O zaman bu insanlar demek ki bir takım mal ve hizmet üretmişler. Ama bedelini ödeyememişler. O zaman sen şöyle yaparsın. Hele bugünkü sistemde sırf kayıtlarda bu kişinin 1 milyon lira vergi borcu mu var? Tamam, ona 1 milyon lira hibe kredi verirsin. Kredi değil, hibe edersin. O 1 milyonu hesapta vergi olarak ödemiş olur. Hesaptan hesaba geçer, bu kişiye hibe edersin. Hiç Merkez Bankası'na para basmadan hesaplardaki hareket yoluyla, sadece kaydi parayla bu kişi borcunu öder. Devlet hazinesi de sistemi bozmadan rahat eder. Böylece ne iş yerleri kapanır, ne üretim. Şimdi mesela Türkiye'de deniyor ki efendim ihracatımız şu kadar arttı. Güzel. Bir de ithalatla karşılaştırır mısınız? Ülke ne hale geldi? Fason imalat yapan iş yerlerine benzedi. Fason imalat yapanların rakamları çok yüksektir ama kârları ne kadardır? Niye? Çünkü habire bu sistem insanları ekonominin dışına atıyor. Habire ekonominin dışına atıyor. Habire azaltıyor. Halbuki zekat sistemine göre hareket edilirse ekonominin dışına atılanlar sürekli ekonomiye kazandırılıyor. Mesela eğer son birkaç senedir Türkiye'deki fakir fukaraya yardım yapılıyor olmasaydı, köyde, kentte, çoluğuna, çocuğuna, tarlasına, şuna, buna bu sebeple karşılıksız yardımlar yapılan insanlar olmasaydı, bugün Türkiye'nin ekonomik durumu Yunanistan'dan belki çok daha kötü olurdu. Hep o zekat mantığı, yani o inançtan kaynaklanan zekat mantığı bir şekilde işletildiği için bugün belli ölçüde bir şey var, bir rahatlama var. Ama buna da rahatlama denebilirse tabii. Evet. Şimdi para öyle bir şey ki kimin yanına uğrasa onun işini görür. Bakın Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayette mal biriktirmeyi emretmez. Bütün ayetlerde infakı emreder. İnfak ne demektir? Harcama demektir. Harcama. Araplarda tünele nafak derler. İnfak da bir şeyi tünelden geçirmektir. Mesela kan damarları birer tünel gibidir. Kan oradan akıp gidecek sürekli. Damarda küçücük bir tıkanma olsa herhangi bir yerde bütün vücut ne yapıyor ondan? Bunalıma giriyor ve hatta kalp krizi geçirip ölenler oluyor. Damar tıkanıklığından dolayı. Allah işte alternatif damarlar yaratmış da birisi tıkandığı zaman diğeri işi görüyor. Damarların hiç tıkanmaması lazım. İşte infak bu. Mal ve hizmetin sürekli akması lazım. Mal ve hizmeti akıtan da tıpkı damarlardaki kan gibi sürekli dolaşımda bulunan paradır. O para ülkenin her noktasına nasıl kan en uç noktadaki hücreye uğruyorsa para da aynı şekilde ülkenin her tarafında sürekli dolaşması lazım. Bu sürekli dolaşmasının olmazsa olmaz şartı zekat sisteminin oturtulmasıdır. Faiz sisteminin ortadan kaldırılmasıdır. İşte ben bunu kısaca Avrupa'da anlattığım için adamlar bu sistemde son derece şey yaptılar, hayret ettiler. Ya bu yeni ekonomik sistemin felsefi altyapısını birlikte oluşturalım dediler. Çünkü tam tersi, mevcut sistemin tam zıttı bu. Faiz, az önce söyledik, sürekli belli kişileri zengin eder. Bir gün işte bizim Süleymaniye Vakfı'nda bu konular üzerinde çalışırken şu anda çok önemli bir noktada bulunan bir iktisat profesörü gelmişti. Biz aşağı yukarı 10 seneden fazla pazar günleri sırf Kur'an merkezli olarak şey üzerinde çalıştık. Yani ekonomik problemler üzerinde çalıştık. İktisatçı arkadaşlarımız bir takım ekonomik problemler getirirlerdi. Onlar söylerler, biz de ilgili ayetleri bulurduk. Ondan sonra kısa sürede çözümler ortaya çıkardı, giderlerdi. Bir gün İşte para konusunda uzman olan bir profesör o da gelmişti. İstanbul'daki bir üniversitede değildi. Bir başka şehirdeki üniversitedeydi. Sabahleyin saat 8'de başlıyorduk derslere. İşte öğlene kadar bitiyordu. Çok ciddi müzakereler ediyorduk. Mesela bu bizim şu andaki Kur'an-ı Kerim'i anlamadaki metodun oluşmasında o çalışmaların çok büyük etkisi olmuştur. Çünkü genel arkadaşlarımız iktisadı çok iyi biliyorlar ama Arapça bilmiyorlar. Hep az çok İmam Hatip menşeli olanlar var. Az çok biliyorlar ama yani ayet-i kerimelerden anlam çıkaracak kadar bilmiyorlar. Gayet yerinde tenkitler yapıyorlardı. Biz de o tenkitlerden istifade ediyorduk. Şimdi geldi şu ayet-i kerimeyi bir vesileyle okudum. Bakara suresi 261. ayet. İşte birisinin sorusu üzerine okumuştum. Estağfirullah. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالُهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği yedi başak bitiren bir taneye benzer. Her başakta 100 tane vardır. Vallahu yudaifu limen yasha. Allah gereken gayreti gösterene kat kat verir. Vallahu vasiun alim. Allah'ın imkanları geniştir, her şeyi bilir. Bu ayeti okudum. O hoca dinledi. Dedi ki ya bu çok muhteşem bir şey dedi. Ben bu ayeti sanki şu ana kadar hiç duymamışım. İlk defa duyuyormuşum gibi geldi dedi. Çok muhteşem bir şey dedi. Kalktı tahtaya. Yani burada diyor ya 1'e 700 diyor. Yani mallarını Allah yolunda harcayanlar toprağa bir tane buğday atmış gibidir ki işte 7 başak bitirmiştir. Her başakta 100 tane vardır. Ne oldu? Bir buğday kaça çıktı? 700'e çıktı. Kalktı tahtada bir hesap yaptı. Dedi ki buna ekonomide işte çarpan etkisi denir dedi. Hakikaten bir 700 rakamını çıkardı. Var mı şöyle bir formül? Tabii ben bilmiyorum. Bunu bilenler bilirler. Ben hala bilmiyorum. Sonra bir de Allah gereken çalışmayı yapana bunun katlarını da verir deyince 700'ün katları artık sınırsız oluyor. Dedi ki eğer ben bu ayeti gençliğimde bilseydim dedi. Kesin dedi Nobel ödülü almıştım. Bu muhteşem bir şey dedi. Bu muhteşem bir şey dedi. Bu ayet üzerine en az 1000 sayfalık yazı yazılabilir. Tabii ondan sonra bizim şeylere mümkün olduğu kadar gelmeye çalıştı. Epeyce de biz de ondan istifade ettik. Cenab-ı Hak kendisine hayırlı uzun ömürler versin. Şimdi bu şeyde faizli sistemde belli kesimlerde bir müddet sonra sermaye toplanır. Mesela artık şu anda Türkiye'yi düşünün. Eğer bazı köylere, köylerin birçoğu kapandı. Niye kapandı? Tıpkı o işte hücrelerde o hücrelere kanın gitmemesi meselesinde olduğu gibi kan gitmediği zaman hücre belli bölgelerdeki hücreler ölecek. Artık oralar işe yaramaz hale gelecek. Küçük yerleşim bölgelerine eğer merkezi hükümetten maaş gitmese ki bu maaşlar zekat mantığının bir ürünüdür aslında. Bir takım sosyal yardımlar gitmezse onların hepsi de kapanır. Mesela devlet bir ay maaş göndermesin küçük yerlere piyasa biter. Büyük yerlerde de öyle. Büyük yerlerde de öyle. Çünkü büyük zengin, artık mesela herhangi bir yerde zenginleşen insanlar oranın paralarını toplayıp oradan bir büyük şehire kaçıyorlar. O büyük şehirden daha büyüğüne kaçıyorlar. Bu defa küçükleri adeta sıkılmış limon gibi bırakıp oradan gidiyorlar. Peki bu zenginlerde zenginleşen insanlara ne oluyor? Zenginleştikçe şımarıyorlar. Doyumsuz hale geliyorlar. Bu defa şeylerin, zengin olmayanların ceplerinde para kalmayınca bir borçlanma oluyor. Mesela şu anda kredi kartları ortaya çıktı. İnsanların harcayacak parası olmadığı için kazanacakları paraları harcamaya başladılar. Bu borç da insanları maalesef köleleştiriyor. Şimdi bunun yerine zekatın verildiğini düşünün. Şu şeyi de okuyalım hemen bitirelim dersi. Tevbe suresinin 60. ayetini. 9. sure. Burada Allahü Teala şöyle diyor. Estağfirullah. İnnemâ sadakâtu lil fukara. Sadakalar fakirler için. Bu sadaka kelimesi çok önemlidir. Sadaka sıdıktan, doğruluktan geliyor. İçi dışı düzgün olmak manasına. Kime sorsan Allah'ı mı çok seviyorsun, malını mı? Tabii ki Allah'ı çok seviyorum der. Şeytana da sorsan aynı şeyi söyler. Desen ki peki malını Allah rızası için verir misin dersen bu defa başlar bin bir türlü bahane üretmeye. İşte veren kişi sadık olduğunu gösterir. Gerçekten Allah'ın malından çok sevdiğini gösterir veren kişi. Allah-u Teala da bu insanlara daha fazlasını verir. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ buyurduğu gibi. Bunu ancak verenler bilir. Herkes bilemez bunun ne olduğunu. Uzaktan hayalli olmaz. Yaşayacaksın. اِنَّمَا الصَّدَقَاتِ Onun için sadaka demiştir Allah-u Teala. Sadaka. Yani kişinin samimiyetini ölçen bir şeydir, harcamadır bu. Sadakalar fakirler içindir, bir. Miskinler içindir, iki. Şimdi fakir, bakın fakir toplumda, yani sürekli ekonominin dışarıya attığı kişiler. Fakir yoksul, ona veriyorsunuz, ihtiyacını karşılıyorsunuz kişinin. O bir müddet sonra zekat verecek duruma geliyor. Niye? Çünkü Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ diyerek, onlar zekat için çalışırlar diyerek bütün insanların zekat verebilecek duruma gelmek için kendisini zorlamasını istiyor ve o şekilde herkesin elinden gelen gayreti göstermesini istiyor. Ama olur, insandır. Tabii ki her zaman aynı durumda olmaz. Mesela bilhassa yatırımcılar yatırım yaparlar. Büyük kazançlar umuduyla o yatırımdan istediklerini alamadıkları zaman çok büyük bir sıkıntıya düşerler. Bu defa önemli bir değer, bir müteşebbis olan, toplumlarda müteşebbislerin sayısı çok azdır. Müteşebbis olan bir kişi ekonominin dışına atılır. Halbuki bu zekatla o kişiyi tekrar ekonomiye kazandırılır ve daha fazla üretim yapmasına, önceki tecrübelerini de topluma katmasına vesile olur. Diyor ki burada Allah-u Teala, sadaka fakirler içindir. Bir. Vel mesakin miskinler içindir. Miskini daha önce birkaç defa tarif etmiştik. Neydi miskin? İşsizler. Yani dışarıdan insanlar bunları iyi görüyor ama aslında yok. Farkında, başkasını anlatamıyor da. Mesela bugünkü toplumlarda bir kişi işinden olduğu zaman zaten aldığı maaş kendisine yetmez. Bir de işinden oldu mu tamamen hemen miskin pozisyonuna girmiş olur. Dolayısıyla bunlar için mutlaka bunları destekleyecek yardımlara gerek var. Bugün Batı toplumlarında üretilen şeyleri biz burada kullanıyoruz. Çalışan insanların paralarından kesilen bir kısım şeylerle işsizlik işte ödeneği oluyor. O da belli bir süreyle sınırlı, belli bir miktarla sınırlı. Bu şekilde olmamalı. Tam bizim bütün dünyaya örnek olabileceğimiz bir sistemle olmalıdır. Yani adamın eğer o işsizlik ödeneğine yatıracağı da parası da yoksa bu burada büsbütün perişan mı kalacak? Yani en fakirleri koruyacak bir sistem oluşturmak zorundayız. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Vel amilina aleyha, bu zekat konusunda çalışanlara verilir. Vel muallafeti kulubuhum, kalpleri ısındırılanlara verilir. Kalpleri İslam'a ısındırılanlar zengin de olabilirler, önemli değil. Ve fir rikab, rakabe boyun demek. Rikab yani boynu eğri durumda, yani böyle hürriyetini kaybetmiş olan insanlara da verilir. Esir olmuş olabilir, hapishanelerde yatanlar olabilir, şu olur, bu olur. Düşünebiliyor musunuz? Bugün zaten hapis sistemi son derece kötü bir sistemdir ama insanlar hapiste yatıyor, çalışabilecekken çalışamıyor. Küçücük bir yerde, bir ranzada, iki ranzada üç kişi yatacak, en kötü şartlar altında. Ama burada da ailesi perişan olacak. O orada paraya ihtiyaç duyacak, bu burada aile de paraya ihtiyaç duyacak. Peki bunlara kim destek verecek? Aslında bir kere bu hapishane sistemini tamamen değiştirmek lazım ama değiştirene kadar da bu insanlar aç kalamazlar. Yani hapis cezasını ceza olmaktan çıkarmak lazım. Hapis diye bir ceza türü kalmaması lazım. O ama onu halledinceye kadar da bu insanlara yardımcı olmak lazım bu fondan. Vel garimine borçlara da yardım edeceksiniz. Borçlar derken adamın koskoca bir fabrikası olabilir. Paraya ihtiyacı olmuştur. Şey döner sermayesi bitmiştir. Yürütemiyordur. Adama dersiniz ki sat fabrikanı. Tamam satar. Çok güzel. Borcunu da öder. Rahattır. Peki orada çalışanlar ne olacak? Peki o mal ve hizmete ihtiyaç duyan insanlar ne olacak? Dolayısıyla o kişiye şimdi ne yapılıyor? Ödeme sıkıntısına girmiş olan kişi bankaların kucağına gönderiliyor. Adam daha da büyük sıkıntıya giriyor. Vereceksin ona zekat fonundan bir miktar. O sene sonuna kalmadan zaten o sene senin verdiğinin birkaç katını o topluma kazandırır. Bu tip şeylerde tıpkı o eskiden emme basma tulumbası vardı hatırlarsınız. O emme basma tulumbasının üst tarafından şöyle bir bardak su dökmezsen alt taraftan damla su çıkaramazdın. Aşağıda tonlarca su olsa damla çıkaramazsın. İşte bu iş sahipleri paraya sıkıştığı zaman ona bir bardak su dökmek gibidir. Çok basit bir şeydir ama o basit rakam o kişinin damla su çıkarmasını engeller. Evet. Ve fî sebîlillah Allah yolunda dediğimiz zaman tüm kamu harcamaları buna girer. Her şeyiyle. Ve ibn-i sebîl ve yol oğullarına. Tüm yollara yapılan harcamalar. Ulaşıma yapılan harcamalar bu işin içerisine girer. Bütün bunlar farîdeten minallah. Bakın bunların hepsi toplumun altyapısını en zayıf kesimlerini güçlendirmektir. Zayıf kesimin güçlendirilmesi aslında toplumun tamamının güçlendirmesidir. Çünkü eğer adam evine bir bardak alacaksa bu bardağı üreten kişi para kazanacak değil mi? Taşıyan da kazanacak. Efendim perakendeci de kazanacak. Hepsi kazanacak. Yani bir kişinin piyasaya gidip de küçük bir mal almış olması zincirleme tüm piyasayı harekete geçirmesi demektir. Dolayısıyla bakın tam ters birisi faiz sistemi piyasayı sürekli daraltırken insanları sürekli ekonominin dışına atarken zekat sistemi ekonominin dışına atılmış olan tüm şeyleri, elemanları ekonomiye kazandırıyor. Ve her birinin tekrar zekat verebilecek seviyeye gelmesi için, her birinin müteşebbis olması için, her birinin canlı bir şekilde hareket etmesi için sebebiyet veriyor. Tabi burada konuşulacak çok şeyler var ama bu anlattıklarımın büyük bir bölümü bizim ticaret ve faiz kitabında vardır. Yani değişik taraflarda yazılı. Arzu edenler oralardan da okuyabilirler. Peki burada kısa bir ara verelim.